Ayrım 21.
Sayfa 210. Kitaplardan konuşmaya başladık. Bayan Kemal'in Longfellow'un büyük hayranı olmasına çok hayret ettim. Hayat ilahisinin tümünü Psalm of Life ezberden okudu. Keats, Shelley ve Byron'ı ne kadar iyi bildiğini görmek de benim için aynı derecede ilginçti. Yunan taraflısı görüşleri nedeniyle Byron'ın Türkiye'de yasak olduğunu hatırlattım. Neşeyle yanıtladı. Bu tür uygulamalar artık Türkiye'nin gömülen geçmişinin parçasıdır. Isaac Marcus'ın, Kemal Paşa, Saturday Evening Post, 20 Ekim 1923. Bu sözler Latife'nin her türlü sansüre karşı olduğunun açık işaretiydi. Latife görüşme sırasında "Eşinizin eğlenceleri nelerdir?" sorusuna "Müziği sever. Dinlenmek istediği zaman piyano çalıyorum ona. Okuyacak zaman bulduğunda eski çağ tarihiyle meşgul olur." diye karşılık vermişti. Sonra da yerde sıçrayıp duran 3 cilveli köpek yavrusunu gösterip "Ona bu küçük köpekleri de aldım. Onları çok sevdi." demişti. Mustafa Kemal Paşa ile Latife gece sofra kurulmadığı günlerde baş başa otururlardı. Latife onun dinlenmesi için elinden geleni yapıyor, okuduğu kitaplardan özetler çıkarıyor, bildiği güzel hikayeleri anlatıyordu. Mangal tartışması. Düşündüğünü savunacaksın. Latife ile Mustafa Kemal zaman zaman ufak tefek günlük işler yüzünden tatlı tatlı çekişirlerdi. Çankaya'nın bahçesini düzenlemekle görevli Mevlüt Bey, Baysal, bir mangal yüzünden çıkan anlaşmazlığa tanıklık etmişti. "Sizi hanım istiyor," dediler bir gün ona. Latife'nin emirlerini sormak için içeri girdi. Fethi Okyar'ın eşi Galibe ayakta sigara içiyor, karşılıklı konuşuyorlardı. Ortada muhteşem bir mangal vardı. Şark motifleriyle işlenmiş bu mangal Hindistan'dan Mustafa Kemal Paşa'ya hediye olarak gönderilmişti. Latife Mevlüt Bey'i Galibe'ye takdim etti. Galibe de ona selam verdi. "Mevlüt Bey, kış geçti. Bu mangalı salondan çıkarmak da istemiyorum. Bir kaşpo, kaşepot, saksı kabı vazifesi gördürmek üzere bu mangalın içine bir palmiye koysak diye düşündüm. Fikirlerinizi almak için çağırdım sizi. Ne dersiniz?" Mangal büyük ve güzeldi. Mevlüt Bey, Latife'nin bu fikrini yerinde bulmuştu. Ancak bu takdirde mangalın ateş konulan kısmını çıkarıp asıl gövdesi içine mangalın güzelliği ve hacmiyle mütenasip bir fıçı yaptırmak ve fıçının görülecek dış kenarlarını verniklemek veya sedef kakmalarla süslemek yakışır diye cevap verdi. Bir metre bulup mangalın çapını ve derinliğini ölçmeye başladılar. O sırada Mustafa Kemal salona girdi. "Ne yapıyorsun Latife?" diye sordu. Mangalın iç bölmesini çıkaracaklarını öğrenince, "Bu parça bir köşeye atılıp unutulur, zayi olur. Sonunda mangal da zayi olur. Bu yüzden caiz değil," diye itiraz etti. Latife o bölmenin içine palmiye dikilemeyecek kadar küçük olduğunu düşünüyordu. "Müsaade buyurun, kararlaştırılmış şekle uyalım. Küçük parçayı ihtimamla saklatacağım," diye ısrar etti. Paşa olmaz deyip dışarı çıktı. Latife, ziraatçı Mevlüt Bey'in ısrarcı davranmayışından rahatsız olmuştu. Mustafa Kemal'e hiç itiraz edilmemesini doğal karşılamıyordu. "Canım," dedi, "paşaya karşı fikrinizi niçin müdafaa etmiyorsunuz? Böyle şey olur mu?" Mevlüt Bey iki arada kalınca çareyi iki ayrı fıçı ısmarlamakta bulmuştu. Latife'ye de "aranızda nasıl mutabık kalırsanız o şekli tatbik ederiz," dedi. Çankaya'da çalışmanın böyle zorlukları olacaktı. Başından geçeni yaver Hayati Bey'e de anlattı. O da ona "ham hum şaralop yap geç be birader" diye akıl verdi. Ama konuşmaya baş yaver de tanık olmuştu. Olayın üzerinden bir hafta geçmişti ki Mustafa Kemal Paşa Mevlüt'e "geçen gün Latife Hanım size mangal için bir şeyler söylemişti. Ne yaptınız o işi?" diye soru verdi. Melül mahzun başyaverin yüzüne bakıyordu Mevlüt Bey. Mustafa Kemal Paşa, "böyle ziraat mütehassıslığı olmaz," dedi. Mevlüt Baysal, Çankaya'da Gazi'nin hizmetinde. Ercan Matbaası, İstanbul 1954, sayfa 95-100. Mustafa Kemal, Latife'nin dediğine razı gelmişti. "Sen en iyisini yaparsın," derdi. Köşkte Latife'nin kısa sürede kurduğu düzen mükemmel bir şekilde işlemeye başlamıştı. Aslında onlarınki bir devlet başkanlığı konutunda görülenden çok herhangi bir yeni evli çiftin sürdürdüğü yaşamdı. Mustafa Kemal'in baldızı Vecihe köşkteki yaşamı şöyle anlatıyor. Çok muntazam, düzgün bir evdi. Ablam her şeyle kendisi ilgilenirdi. Evi idare eden hep oydu. Herhangi bir ev kadını gibiydi. Mustafa Kemal evle fazla ilgilenmezdi. Köşkün bütün idaresini eşine bırakmıştı. Sen en iyisini yaparsın derdi. Günlük yaşam oldukça sadeydi. Savaş yıllarında da Mustafa Kemal'in işlerini emir erleri yürütürdü. Emir eri Bekir Efendi her türlü hizmetini görüyordu. Diğer emir erinin adı ise Ali Metin'di. Vecihe İlmen, ben bile Atatürk'ün gömleklerini, pantolonlarını ütülemişimdir. Günde 2-3 kere kıyafet değiştirirdi. Mustafa Kemal çok temiz bir insandı. Üstüne, başına, şıklığına meraklıydı. Ablam da bunu bildiğinden titiz davranırdı, diyor. Latife geldiğinde köşkte yemekleri yapan bir aşçı vardı. Ancak kısa süre sonra ölünce Latife babasından yardım istedi. Zaten dadısı Canan Kalfa da hemen ardından Çankaya'ya gelmişti. Muammer Bey aşçısı Mahmut Efendi'yi de kızına yolladı. Mahmut Efendi sarayda yetişmiş bir aşçıydı. Tam bu sırada gene sarayda çalışmış siyah hizmetkar Nesim Efendi de köşke geldi. Daha sonra da Yaşar isimli bir garson kadroya eklendi. Gülsün Toker Bilgehan, Çankaya'nın hanımefendileri, Milliyet Gazetesi, 11-12 Ekim 1982. Vecihe İlmen Çankaya'daki mutfağı da anlatıyor. Evdeki menüleri Latife Hanım kendisi düzenler, aşçıbaşıya bildirirdi. Daha önceden Mustafa Kemal ile görüşüp konuşurlardı. Evde daha çok onun istediği yemekler pişerdi. Bir börek yapılırdı çarpma hamurdan. İçinde beyaz peynir, tavuk falan olurdu. Onu çok severdi. Balık severdi. Kefal balığı, İzmir'de topan kefal derler. Izgarasını, İzmir çuprasını severdi. Muammer Bey Çankaya'yı bu balıklardan yolluyordu. Bir de irmik helvası ama suluca olacak. Ama zaten Mustafa Kemal çok az yemek yiyordu. Önünde biraz leblebi bulunsun isterdi. Bir de az pişmiş sulu omlete ve İtalyan soslu makarnaya bayılırdı. Çoğu zaman benden bu yemekleri ister, ben de hemen mutfağa koşardım. Yalçın Pekşen, Atatürk'ün özel yaşamı, Cumhuriyet, 10 Kasım 1984. Mutfaktaki yaşlı Mahmut Usta makarna pişiren Latife'yi veya omlet kıran Vecihi'yi gördüğünde gözleri fal taşı gibi açılır. Tövbe tövbe, ben buradayken niye zahmet buyuruyorsunuz? Derdi. Ama köşkte mutfağa giren yalnız Latife değildi. Mustafa Kemal de sık sık Mahmut Usta'nın yanına gider, tencere kapaklarını açar, pişmekte olan yemeğe bakardı. Gülsün Toker Bilgehan adı geçen eser. Mustafa Kemal öğle yemeğini bazen yalnız yerdi, bazen iş yemeği gibi arkadaşlarıyla. Aile arasında yediği de olurdu. Öğle yemeğinden sonra yatak odasında 10 dakika kadar istirahat ederdi. Baş başa yemek yerlerken Muammer Bey'in hediyesi olan Sevres yemek takımını kullanıyorlardı. Mevlüt Baysal, Gazi'nin aşçısı o kadar güzel yemekler pişiriyordu ki diye yazıyor anılarında. Sofradan hiç eksik olmayan irmik helvasını merak ediyordu. Bir gün bu soruyu onun yerine teşrifat müdürü Ercüment Ekrem Bey sordu. Yaver Rusuhi Bey de paşanın bu helvayı çok sevdiğini, ister yesin ister yemesin ihtiyaten yapıldığını söyledi. Mevlüt Baysal, adı geçen eser, sayfa 83. Uşakizade ailesi Çankaya'da. 8 Temmuz 1923 günü Mustafa Kemal'in fotoğraf subaylığını yapan Esat Nedim, Tengizman, Çankaya'ya gelen Uşakizade ailesinin fotoğraflarını çekmişti. Fotoğraflardan biri evin içinde, biri de önünde çekilmiş. Bu anı fotoğrafta Mustafa Kemal'i, Vecihi'yi, Rukiye'yi, Adeviye Hanım'ı, Muammer Bey'i ve Latife'yi yan yana görüyoruz. Bütün kadınların başı açık, üzerlerinde de günümüz tarzı elbiseler var. Bu fotoğraflar ilk kez 7 Mart 1958 tarihli Hayat Mecmuası'nda yayımlandı. Latife'nin yalnızlığına çare olarak kız kardeşi Vecihe çok uzun süre Çankaya'da kalmıştı. Latife'nin annesiyle babası 16 Mayıs 1924'te de Çankaya'daydı. Cumhuriyet gazetesi bu ziyareti, Reisi Cumhur Gazi Paşa'nın kayınpederi Muammer Bey bugün haremi ile birlikte İzmir'den buraya gelmiştir. İstasyonda Gazi Paşa ile kerimesi Latife Hanım tarafından istikbal olunmuştur diye haber yapmıştı. Latife'nin asi davranışlarıyla ün yapan erkek kardeşi İsmail'in de dış işlerinde çalıştığı, zaman zaman Çankaya'ya geldiği biliniyor. Mustafa Kemal'in özellikle Latife'nin en küçük kardeşi Münci'yi çok sevdiği anlatılıyor. Halit Ziya ve Vedat. Latife ile Mustafa Kemal evlendikten sonra Halit Ziya amcası Fatih ile yeni evlileri kutlamak için Çankaya'yı ziyaret etmişti. O günün koşullarında yolculuk kendisine ağır gelse de bu görevi büyük bir sevinçle yerine getirmişti. Halit Ziya, Mustafa Kemal'den gördüğü Normal'in çok üstündeki iltifatlardan, Latife'nin ağırlamasından ve ikramındaki özenden çok memnun kalmıştı. Halit Ziya İstanbul'a döndükten sonra Türk Ocağı Başkanı olan Hamdullah Supi'den bir öneri geldi. Vedat, Ekrem ve Muhittin Sadak oluşturduğu üçlüyü Ankara'ya davet ediyordu. O günlerin Türk Ocağı Rumlardan kalma eski bir yapıydı ve pek bakımsız bir haldeydi. Piyanosu bile yoktu. Latife, konser için kendi piyanosunu bir otomobile yükleterek bozuk yollardan göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. Türk Ocağı'ndaki müzik gecesi gayet başarılı geçti. Vedat da doğal olarak Çankaya Köşkü'nde ablasına konuk oldu. Birkaç gün sonra İstanbul'a dönen Vedat, babasına Ankara'da geçirdiği günleri ayrıntısıyla aktaracaktı. Hem Cumhurbaşkanı'ndan hem de ablasından gördüğü engin iltifatlardan pek duygulanmıştı. Bir gece İsmet Paşa'nın ve Tevfik Rüştü'nün de bulunduğu bir toplantıda Mustafa Kemal, Vedat'ın piyanosunu dinlemiş, ona Fransızca, Almanca, İngilizce gazetelerde yayımlanmış yazılardan sözlü çeviriler yaptırtmış. Ardından Vedat'a, "Sen hariciyeci olmalısın," demişti. Yanında bulunan hariciye vekili Tevfik Rüştü'ye Aras de bu dediğini onaylattırmıştı. O sıralar bir bankada çalışan Vedat'ın da gönlünde hariciye mesleği yatıyordu. Çünkü yaptığı işten pek hoşnut değildi. Halit Ziya ikinci kez Ankara'ya gidişinde yine Çankaya'ya konuk oldu. Yine Vedat'tan söz edildi. Vedat'ın bankada çalışmaya devam ettiğini öğrenen Mustafa Kemal hemen bir telgrafla Vedat'ın Ankara'ya çağrılmasını istedi. Halit Ziya başını eğerek teşekkür etti. Ancak telgrafı çekmek üzere Mahmut Bey sofradan kalkınca Latife de arkasından kalktı. Latife kısa bir süre sonra bir göz işaretiyle amcasını topluluktan uzak bir köşeye çağırdı. Mahmut'a söyledim, telgrafı çektirmedim. O içerken böyle birden aklına gelen düşünceleri olur, ertesi gün bunu unutur, dedi. Latife'nin bu davranışı Halit Ziya'yı incitmişti. Anılarında Latife niçin engel olmuştu, niçin uygun görmemişti diye soruyor ama ardından ekliyor. Ne olurdu hep böyle engeller çıkmış olsaydı ve o da şimdi belki hariciye kadar parlak bir meslekte değil ama hayatta olsaydı. Halit Ziya Uşaklıgil, Bir Acı Hikaye, sayfa 112-114. Vedat 1937 yılında intihar etmişti. Latife çok istekli davranmasa da Vedat bir süre sonra iyi yabancı dil bildiği için Çankaya'da bir katiplik görevine getirildi ve köşkün bahçesindeki evlerden birinde yaşamaya başladı. Ankara'ya giderken babası onu uyaracak ve "Yalnız unutma, oradaki yerin pek kritik olacak," diyecekti. Süreyya ile Tezer. Ankara'da gezmeye gidecek pek bir yer yoktu. Tek bir yazlık sinema, bir de Türk Ocağı vardı. Latife ile Mustafa Kemal dolaşmaya çıktıklarında Ankara havalisinden köylülerin evlerine ziyaretler yapıyorlardı. Bahçenin aşağı tarafları Kavaklıdere'den itibaren yükselen vadinin sonuydu. Çevredeki evlerde dostları oturuyordu. Ankara eşrafından Nazım Bey'e ait olan büyükçe bir bağ köşkünde Fethi Bey ile Galibe Hanım Okyar yaşıyordu. Çok yakındaki iki küçük evden birinde Fuat Bey, Bulca, diğerinde Mahmut Bey, Soydan oturuyordu. Çankaya'nın bir kısım evleri muhafız kıtasınca işgal edilmişti. Geriye kalanların sahipleri de sadece yaz aylarında geliyorlardı. Salih Bozok, Cemil Sait Bozok, adı geçen eser sayfa 99. Ağaoğlu ailesi o yıllarda Keçiören'de geniş bir eve taşınmış, alttaki ahır kütüphaneye çevrilmişti. Çok büyük bir bahçeleri, bol meyveleri vardı. Süreyya Ağaoğlu, bahçedeki ufak evi önce İmar Bakanı olan Celal Bayar kiraladı, sonra Yusuf Akçura satın aldı. Pek çok tatlı anımıza sahne olan bu evi babam bir Ermeniden 3500 liraya satın almıştı diye anlatıyor. Süreyya Ağaoğlu, bir ömür böyle geçti. İshak Basımevi, İstanbul, 1975, sayfa 31-42. Latife ile Mustafa Kemal Ağaoğlu ailesine her hafta ziyarete giderlerdi. Süreyya Ağaoğlu, orada tanıdığım Atatürk bir aile babası, tam bir aile ferdi gibi bir insandı. O zamanlar Ankara geniş bir aile gibiydi. Samimiyet doluydu. Herkes birbirini tanır, müşterek bir ailenin fertleri gibi sayar ve severdi, diyor. Selma Selçuker, Kadın Gözüyle Atatürk, Süreyya Ağaoğlu ile görüşme. Güneş Gazetesi, Süreyya Ağaoğlu Arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Kutu 1-5, tarih yok. Yine böyle bir ziyaret sırasında Tezer ile Süreyya'nın haşarılıklarıyla eğlenmişlerdi. Bir gün Tezer ile dört el piyano çalışırken çok güzel çalan kardeşimin düzeltme ve tenkitlerine dayanamayarak Tezer'in elini tırmaladım. O gece Latife Hanım ile bize gelen Atatürk Tezer'e eline ne olduğunu sordu. O da kedi tırmaladı efendim cevabını verince aman o tehlikeli bir kedi atın onu evden demişti. Tezer de kız kardeşine bakarak çok seviyoruz atamayız deyince iş anlaşılmış kahkahalarla gülmüşlerdi. Süreyya Ağaoğlu, adı geçen eser sayfa 46. Ağaoğlu ailesinin kızı Süreyya, hukuk fakültesini bitirince Mustafa Kemal ve Latife kutlamak için Sitare Hanım'ı, Ahmet Bey'i ve Tezer ile Süreyya'yı Çankaya'ya davet etmişti. Gittiklerinde Latife'yi Cevat Abbas'la ve Makbule Hanım'ın kocası Mustafa Bey'le otururken buldular. Latife Hanım bizi kabul etti ve Kemal çiftlikte dedi. Biraz sonra Atatürk geldi. Gri bir golf pantolonu ve gri getir giymişti. Büyük bir şevk ve ümitle uğraştığı çiftlikten traktörle dönmüş, yorgun ve mesuttu. Sitare Hanım, Ahmet Bey üstümü değiştirmesem olur mu? Diye sordu. Ve aman paşam hangi kıyafetle isterseniz onunla kalın dedi Sitare Hanım. Ahmet Bey, çamlar büyümüş, orman olmuş. Bak etlik, keçi ören, pırıl pırıl diye devam etti. Halbuki o zaman çiftlik çamları birer fidan, sokaklar ise kapkaranlıktı. Bütün şehirde ölgün lambalar kullanılıyor, elektrik sadece Atatürk'ün evine ve şehrin küçük bir kesimine verilebiliyordu. Atatürk ise geleceği yaşayarak mutluluk duyuyordu. Süreyya Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti, sayfa 39, Selma Selçuker, Kadın Gözüyle Atatürk, Süreyya Ağaoğlu ile görüşme, Güneş Gazetesi. O gece yenilen yemekte Mustafa Kemal bir yanına Tezer'i oturtmuştu, diğer yanına da Süreyya'yı. Çok hoş sohbetti o gece. Geçmiş günlerinden eğlenceli anılar anlatıyordu. Yemek gelince garson önce Mustafa Kemal'e uzatmıştı tabağı, o da Süreyya'ya. Genç kız da çok tabii olarak tabağı almıştı. Ancak sıra Tezer'e gelince o tabağı geri Mustafa Kemal'e uzatmayı akıl etmişti. Ahmet Bey'in gözleri Süreyya'ya duyduğu öfkeden çakmak çakmaktı. Yemek çok hoş geçiyordu. Latife onları uğurlarken şöyle demişti gülerek Süreyya'ya. Evde çekeceğin var, baban sana çok kızdı. Gerçekten de Süreyya evde adam akıllı azar işitmişti. Ankara çiçekleri donduruyor. 1924 yılı sonlarında İzmir'de Mersin'de numune bahçesini düzenleyen fen memuru Mevlüt Bey, Baysal, Çankaya'nın bahçe düzenlemesiyle görevlendirilmişti. Mustafa Kemal Çankaya'nın yemyeşil bir bahçesi olmasını istiyordu. Birlikte yürürlerken parlak fotinleri tozlanıyor, o da ayaklarını yere vurarak tozlarını silkiyordu. Mevlüt Bey, şurası benim yatak odamdır. Sabahleyin kalkınca yeşillik görmek isterim. Bunun için buraya çamlar diktiriniz, dedi. Mevlüt Bey, köşke hakim bu tepenin ağaçlıklarla kaplanmasının köşkte loşluk ve nem yaratacağını düşünerek, ''Paşam, bu tepeciğin yegane düz bir yerine çam dikmek yazıktır. Çamları şu kayalık araziye de dikebiliriz.'' demişti. Ardından da çamların kalınlaştıkça kayaları çatlatıp kayalar arasında köklenebileceğini söylemişti. Mustafa Kemal bahçedeki kaya öbeğinden de rahatsızdı. Mevlüt Bey bu kayalığın çimentoyla sıvanıp, kaskatlarla maskelenip, ortasından su geçirilmesini, önüne bir havuz yapılmasını önerince çok güzel fikir diye beğenmişti Kemal Paşa. Ankara'nın iklimine uygun fidanlar getirtildi. Mevlüt Bey İstanbul'dan bir gaz tenekesi içinde kırmızı balıklar taşıdı. İstanbul'dan tohum ve fide aldığı dükkanın sahibi Latife için büyük bir hezeran sepet hazırlamıştı. Ortaya kırmızı çiçekli bir azayla, etrafına halka şeklinde sıralanmış seçme Hollanda sümbül saksıları ve üçüncü halkaya da yine yaldızlara sarılmış bol yapraklı kuşkonmaz saksıları ile mükemmel bir şekilde süslenmişti. Mevlüt Baysal, adı geçen eser, sayfa 54-66-69. Latife de yeşili ve bahçeyi seviyor ama Ankara'nın havasında çiçekleri nasıl yaşatacağını kestiremiyordu. Mevlüt Baysal'ın Latife'den aktardığı bir anısı da şöyle. Bir sabah Latife, Mustafa Kemal hanımefendi bana haber yollamış, gittim. Üzgün bir halde, Mevlüt Bey, bu çiçeklere bir hal oldu diye benden bir çare bulmamı istiyordu. İzmir'in tatlı iklimine alışık olan Latife hanımefendi hava alsın diye o gece çiçekleri açıkta bırakınca henüz pusuda duran Ankara'nın sert kışı onları avlayıvermişti. Üzülmeyin hanımefendi, inşallah daha iyilerini, daha güzellerini getirtiriz demekten başka çare kalmamıştı. Latife hanımefendinin çiçeğe karşı olan meclubiyeti, tutkunluğu gösterdiği teessürden anlaşılıyordu. Mevlüt Baysal, adı geçen eser, sayfa 76. İstanbul'dan özene bezene gönderilen çiçekleri ayaz vurmuştu. 19. Cumhuriyet ilan ediliyor. Çankaya'da bir süredir gece sofraları hareketlenmişti. Mustafa Kemal'in önemli bir karar arifesinde olduğu anlaşılıyordu. 28 Ekim 1923 günü Rize Milletvekili Fuat Bey ile Afyon Milletvekili Ruşen Eşref köşke gelmişlerdi. Mecliste konuşma fırsatı bulamadıkları Mustafa Kemal'i görmek istiyorlardı. Latife de Mustafa Kemal'i bekliyordu. Latife ile Ruşen Eşref yeni çıkmış Fransızca kitaplardan konuşmaya başlamışlardı ki Mustafa Kemal kalabalık bir grupla eve geldi. Yanında İsmet Paşa, Kazım Paşa, Özal, Halit Paşa, Kemalettin Sami Paşa ve Fethi Bey Okyar vardı. Ruşen Eşref ve Fuat Bey'i görünce onları da yemeğe alıkoydu. O gece konuşulacak mesele oldukça önemliydi. Sofraya oturuldu. İçki de yoktu. Bir süre sonra Mustafa Kemal, ''Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.'' dedi. Herkes hararetle destekledi. Artık rejimin adının konulması gerekiyordu. Sofra erken dağıldı. Mustafa Kemal Latife'ye, İsmet Paşa bu akşam bizde kalacak, odasını hazırlamalarını emreder misin demişti. Cumhuriyetin ilanı için o gece iki arkadaş baş başa kalıp konuştular. Nutuk'ta şöyle anlatacaktı Mustafa Kemal o geceyi. Bir yemek esnasında yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar derhal fikrime katıldılar. Yemeği bıraktık.